Ayrım 16. Seks neden keyiflidir? Jared Diamond, sayfa 141. Cinsellik işaretleri konusunda Astrid Kodrick Brown ve James Brown adındaki Amerikalı zoologların oluşturduğu son kurama reklamcılıkta doğruluk adı veriliyor. Brownlar Zahavi gibi ve Fisher'ın tersine maliyetli beden yapılarının doğru bir kalite reklamı olması gerektiğini, çünkü aşağı düzeyde bir hayvanın bu maliyeti karşılayamayacağını vurguluyorlar. Maliyetli yapıları hayatta kalma açısından bir dezavantaj olarak gören Zahavi'nin tersine, Brownlar bu yapıların ya hayatta kalmayı teşvik ettiğini ya da hayatta kalmayı teşvik eden özelliklerle yakından bağlantılı olduklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla maliyetli bir bedensel yapı iki açıdan doğru bir reklamcılık oluyor. Yalnızca üstün bir hayvan bu yapının getireceği maliyeti karşılayabilmekte ve bu yapı hayvanı daha da üstün kılmaktadır. Söz gelimi erkek geyiğin boynuzları büyük bir kalsiyum, fosfat ve kalori yatırımı anlamına gelir ama yine de her yıl atılıp yeniden büyütülür. Bu yatırımı ancak en iyi beslenen erkekler, olgun, sosyal açıdan baskın olanlar ve parazit taşımayanlar karşılayabilir. Dolayısıyla bir kadının her yıl yeni bir Porsche araba satın alabilen erkek arkadaşının zenginlik iddiasına inanabilmesi gibi, dişi geyikle büyük boynuzları erkeğin kalitesini gösteren doğru bir reklam olarak görebilir. Ama boynuz Porsche arabalardan farklı olarak ikinci bir mesaj daha taşır. Porsche'nin daha çok zenginlik yaratmamasına karşın bir çift büyük boynuz sahibinin rakip erkekleri yenmesini ve düşmanlarıyla savaşabilmesini sağlayarak sahibine en iyi otlaklara ulaşma olanağını verir. Şimdi hayvan işaretlerinin evrimini açıklamak için oluşturulmuş bu 3 gramdan herhangi birisinin insan bedenindeki özellikleri de açıklayıp açıklayamadığını inceleyelim. Ama öncelikle bizim bedenlerimizde de açıklama gerektiren bu tür özellikler olup olmadığını sormalıyız. İlk eğilimimiz diğerinin yaşının, statüsünün, cinsiyetinin, genetik niteliğinin ve potansiyel eş olarak değerinin anlaşılması için şurada kırmızı bir nokta ya da burada siyah bir çizgi gibi genetik olarak kodlanmış nişanları yalnızca aptal hayvanların gereksineceklerini düşünmek olabilir. Oysa bizim diğer tüm hayvanlardan çok daha büyük beyinlerimiz ve çok daha yüksek akıl yürütme yeteneğimiz var. Dahası bir tek biz konuşabiliyoruz ve dolayısıyla diğer tüm hayvanlardan daha çok ayrıntılı bilgi depolayıp aktarabiliyoruz. Diğer insanların yaşlarını ve statülerini onlarla konuşarak belirleyebiliyorsak, kırmızı noktalara ve siyah çizgilere neden ihtiyaç duyalım? Hangi hayvan başka bir hayvana 27 yaşında olduğunu, yılda 125 bin dolar kazandığını ve ülkenin en büyük 3. bankasında müdür yardımcısı olarak çalıştığını söyleyebilir? Eşlerimizi ve sevişeceğimiz kişileri seçerken aslında olası eşin ebeveynlik, ilişki becerilerini ve genlerini doğru şekilde saptadığımız uzun bir sınamalar dizisi olan flört aşamasından geçmiyor muyuz? Yanıt çok basit. Saçma. Biz de dul kuşunun kuyruğu ya da cennet kuşlarının ibiği gibi keyfi işaretlere bağımlıyız. Bizim işaretlerimiz arasında yüzler, kokular, saç rengi, erkeklerin sakalları ve kadınların göğüsleri yer alıyor. Bu yapıları eşimizi yetişkin yaşamımızdaki en önemli kişi, ekonomik ve sosyal ortağımız, çocuklarımızın ebeveyni, seçmekte uzun bir kuyruktan daha az gülünç hale getiren şey nedir? Aldatmaya karşı bağışıklı bir işaretleşme sistemimiz olduğunu düşünüyorsak, neden pek çok insan makyaja, saç boyalarına ve göğüs büyütme operasyonlarına başvuruyor? Sözde akıllıca ve dikkatli seçme sürecimize gelince, tanımadığımız insanlarla dolu bir odaya girdiğimizde fiziksel açıdan bizi kimlerin çektiğini ve kimlerin çekmediğini hemen sezdiğimizi hepimiz biliriz. Bu sezgi yalnızca büyük oranda bilinç dışı olarak tepki verdiğimiz beden işaretlerinin toplamı anlamına gelen cinsel cazibeye dayanmaktadır. Günümüzde ABD'de %50'ye ulaşan boşanma oranımız en seçme yolundaki çabalarımızın %50'sinin başarısız olduğunu bizim de kabul ettiğimizi gösteriyor. Albatroslarda ve çiftler halinde yaşayan diğer pek çok hayvan türünde boşanma oranları çok daha düşüktür. İşte bizim akıllılığımız ve onların aptallığı. Gerçekte diğer tüm hayvan türleri gibi biz de yaşı, cinsiyeti, üreme statüsünü, bireysel kaliteyi ve bunlarla diğer özelliklere karşı programlanmış tepkilerimizi işaret eden pek çok beden özelliği geliştirdik. İnsanlarda her iki cinste de üreme olgunluğuna erişmenin işareti cinsel organ çevresinde ve koltuk altlarında kıl çıkmasıdır. İnsan erkeklerinde ayrıca sakal ve beden tüyleri çıkar, ses perdesi düşer. Bu bölümün başında anlattığım öykü bu işaretlere tepkimizin bir martı yavrusunun annesinin gagasındaki kırmızı noktaya tepkisi kadar özgül ve dramatik olabileceğini gösteriyor. İnsan dişileri üreme olgunluğunu ayrıca göğüslerinin büyümesiyle belli eder. Yaşamımızın daha ileri dönemlerinde doğurganlığımızın azaldığını ve geleneksel toplumlarda bilge statüsüne ulaştığımızı saçlarımızın beyazlamasıyla belli ederiz. Doğru miktarda ve yerdeki beden kasları görüntüsüne erkeğin fiziksel durumunun ve yine doğru miktarda ve yerdeki beden yağı görüntüsüne dişinin fiziksel durumunun işareti olarak tepki verme eğilimi gösteririz. Eşlerimizi ve sevişeceğimiz kişileri seçmemizde etkili olan beden işaretleri arasında ise aynı üreme olgunluğunu ve fiziksel durumu gösteren işaretler yer alır. İnsan toplulukları arasında bir cinsiyetin sahip olduğu ve diğer cinsiyetin tercih ettiği işaretler arasında değişkenlik görülür. Örneğin dünyanın farklı yerlerindeki erkekler sakallarının ve beden kıllarının gürdüğü, kadınlar ise göğüsleriyle göğüs uçlarının boyutu, şekli ve göğüs ucu rengi açısından farklılık gösterirler. Bütün bu yapılar insanlar açısından kuşların kırmızı noktalarına ve siyah çizgilerine benzer işaretlerdir. Ayrıca bu bölümde kadın göğsünün aynı anda hem fiziksel bir işlev üstlenmesi hem de bir işaret olması gibi aynı durumun erkeklerin penisleri içinde doğru olup olmadığını inceleyeceğim. Hayvanlardaki bu tür işaretleri anlamaya çalışan bilimciler, dul kuşunun kuyruğunun kısaltılması ya da martıya kırmızı nokta eklenmesi gibi hayvanın bedeninde mekanik değişiklikler yaratan deneyler yapabilirler. Ama yasal engeller, ahlaki çekinceler ve etik kaygılar insanlar üzerinde bu tür kontrollü deneyler yapmamızı engelliyor. İnsan işaretlerini anlamamızı engelleyen, onlara tarafsızca bakmamızı zorlaştıran güçlü duygularımızdır. Ayrıca gerek tercihlerimizde, gerekse bedenlerimizde kendiliğinden oluşan değişimlerdeki büyük kültürel farklılık ve bireysel olarak öğrenilen farklılık da bu konuda bir engel oluşturur. Ama bu tür farklılık ve kendiliğinden oluşan değişimler deneysel kontrolden geçmemiş olsalar da doğal deney işlevi görerek bu konuda anlayış kazanmamıza yardımcı olabilir. Bence insana özgü işaretlerin en azından şu üç dizisi Kodrick Brown'ın ve Brown'ın reklamcılıkta doğruluk modeline uyuyor. Erkeklerin beden kasları, her iki cinsiyette yüz güzelliği ve kadınların beden yağları. Erkeklerin beden kasları hem kadınları hem de diğer erkekleri etkiler. Profesyonel vücut geliştiricilerin aşırı gelişmiş kasları pek çok kişiye garip ve kaba görülmesine karşın birçok, yani çoğu kadın iyi orantılı kaslara sahip bir erkeği sıska erkekten daha çekici bulur. Erkekler ayrıca başka erkeklerin kas gelişimini bir işaret olarak, örneğin bu erkeklerle kavgaya girme ya da geri çekilme konusunda çabuk karar vermek için kullanırlar. Karımla birlikte spor yaptığımız jimnastik salonundaki Andy adlı olağanüstü kaslara sahip bir öğretmen buna tipik bir örnek oluşturuyor. Andy ağırlık kaldırdığında salondaki tüm kadın ve erkekler ona bakıyorlar. Andy müşterisine salonun jimnastik aletlerinden birinin nasıl kullanılacağını gösterirken işe makineyi kendisi kullanarak başlıyor ve müşteriden doğru hareketi anlaması için vücudundaki o hareketle ilgili kasa dokunmasını istiyor. Bu açıklama yöntemi pedagojik açıdan hiç kuşkusuz çok yararlı ama Andy'nin bıraktığı güçlü izlenimden de hoşlandığına eminim. En azından makine gücünden çok insanın kas gücüne dayalı geleneksel toplumlarda kas tıpkı geyin boynuzları gibi erkeğin niteliğine ilişkin doğru bir işaret işlevini görür. Kas bir yandan erkeğin gıda maddesi gibi kaynakları toplamasını, diğer yandan da ev gibi yapıları inşa etmesini ve rakip erkekleri yenmesini sağlar. Kas geleneksel erkeğin yaşamında geyiğin yalnızca kavgada kullandığı boynuzlarından daha geniş bir role sahiptir. İnsan saçını boyayarak yaşını gizleyebilir ama gelişkin kasları varmış gibi yapamaz. Doğal olarak erkekler kaslarını erkek cennet kuşlarının yalnızca diğer cennet kuşlarını etkilemek için altın renkli bir ibik geliştirmeleri gibi yalnızca diğer erkekleri ve kadınları etkilemek için geliştirmediler. Kas gerçekte işlev görmek için gelişmiştir ve bunun ardından kadınlarla erkekler kaslara doğru bir işaret olarak tepki verecek şekilde evrilmişlerdir. Temelindeki neden kas örneğinde olduğu gibi açık olmasa da güzel bir yüz de yine doğru bir işaret olabilir. Biraz düşünürseniz cinsel ve sosyal çekiciliğimizin yüz güzelliğine bu oranda bağlı olması saçma görünebilir. Güzelliğin iyi genler, ebeveynlik nitelikleri ya da yiyecek toplama becerileri açısından hiçbir anlam taşımadığı düşünülebilir. Ama yüz bedenin yaş, hastalık ve yaralanma sonucu oluşan tahribata karşı en duyarlı bölümüdür. Özellikle de geleneksel toplumlarda iz taşıyan ya da şekilsiz yüzlere sahip bireyler cildi bozan enfeksiyonlara dayanıksız olduklarını, kendilerine bakamadıklarını ya da parazit taşıdıklarını ilan ediyor olabilirler. Dolayısıyla güzel bir yüz sağlık konusunda 20. yüzyılın plastik cerrahları yüz gerdirme operasyonlarında mükemmelleşene dek taklit edilemeyecek gerçekçi bir işaretti. Doğru işaret veren özelliklerden sonuncusu kadınların beden yağlarıdır. Süt salgılama ve çocuk bakımı anne için büyük bir enerji harcaması anlamına gelir ve iyi beslenmeyen kadınlarda süt üretimi çoğunlukla aksar. Bebek mamalarından ve süt üreten toynaklı hayvanların evcilleştirilmesinden önce geleneksel toplumlarda annenin süt salgılayamaması bebeğin ölümüne yol açabilirdi. Dolayısıyla kadının beden yağı erkek için kadının onun çocuğunu büyütebileceğini gösteren doğru bir işaretti. Doğal olarak erkekler doğru yağ miktarını tercih edeceklerdi. Yağın çok az olması süt salgılamada olası bir aksaklığın habercisi olabilirdi. Ama yağın çok fazla olması da yürüme zorluğu, yiyecek toplama yeteneğinin düşmesi ya da şeker hastalığı yüzünden erkenden ölüm anlamına gelebilecekti. Belki de yağın bedende tek düze olarak dağılması durumunda ayırt edilmesi güç olacağından kadınların bedenleri yağın kolayca görülmeye ve değerlendirilmeye uygun düzeyde yoğunlaşacağı şekilde evrilmiştir. Tabii bu yağların anatomik konumları insan toplulukları arasında az ya da çok fark gösterir. Tüm kadınlar göğüslerinde ve kalçalarında düzeyleri coğrafi olarak farklılık gösterecek şekilde yağ biriktirme eğilimi gösterirler. Güney Afrika yerlisi San nüfusunun, Bushmen ve Hottentot adı verilen halk ve Bengal körfezindeki Andaman adalarının kadınlarında yağ kaba etlerde yoğunlaşır. Tüm dünyada erkekler kadınların göğüslerine, kalçalarına ve kaba etlerine ilgi duyma eğilimi gösterirler. Modern toplumlarda bu yine sahte işaret vermeye yönelik bir cerrahi yöntemin gelişmesine yol açmıştır. Göğüs büyütme. Elbette bazı erkeklerin dişinin besleme kapasitesindeki bu göstergelerle diğer erkeklere oranla daha az ilgilendiklerini ve sıska ya da dolgun model popülerliğinin yıldan yıla değiştiğini söyleyerek itiraz edenler çıkabilir. Yine de erkeklerin ilgi gösterisindeki genel eğilim çok açıktır. Tanrı ya da Darwin rolünü üstlendiğimizi ve kadının bedeninde görünür bir işaret olarak beden yağının nerede yoğunlaşacağına karar vereceğimizi varsayalım. Kol ve bacakları göz ardı etmek zorundayız. Çünkü buralardaki yağ birikimi yürürken ya da kolları kullanırken fazladan bir yük oluşturacaktır. Bu durumda geriye gövdede yağın bedensel hareketi önlemeden birikebileceği pek çok yer kalıyor. ve ben biraz önce farklı topluluklardaki kadınların gövdede 3 farklı işaret alanı geliştirdiklerini belirttim. Yine de evrimsel işaret alanı seçimini tamamen keyfi mi olduğunu ve örneğin karın ya da sırtın ortası gibi başka işaret alanlarına sahip kadın topluluklarının neden olmadığını sormalıyız. Karında bir çift yağ deposunun olması, göğüs ve kalçalarımızda yine çiftler olarak bulunan yağ depolarından daha fazla hareket zorluğu getirmeyecektir. Tüm topluluklardan kadınların göğüslerinde yani erkeklerin yağ deposu işaretlerine bakarak belki de süt salgılama performansını değerlendirmeye çalıştıkları organlarda yağ birikimi olması çok ilginçtir. Dolayısıyla kimi bilimciler büyük göğsün genel anlamda iyi beslenmeyi gösteren doğru bir işaret olmaktan öte yüksek süt salgılama kapasitesi izlenimi veren aldatmacı özel bir işaret. Çünkü süt aslında göğüs yağından çok göğüs bezi dokusundan salgılanır olduğunu savunmuşlardır. Aynı şekilde tüm dünyada kadınların kalçalarında yağ birikimi olmasının hem doğru bir sağlık işareti hem de geniş bir doğum kanalı izlenimi veren aldatmacı bir işaret. Çünkü geniş bir doğum kanalı doğum travması riskini gerçekten asgariye indirir. Ama kalça yağlarının bu konuda bir işlevi yoktur olduğu iddia edilmiştir. Bu noktada kadın bedenindeki cinsel süslemelerin evrimsel bir önem taşıdığını varsaymama pek çok itiraz geleceğini tahmin edebiliyorum. Yorum ne olursa olsun kadınların bedenlerinde cinsellik işareti olarak işlev gören yapılar olduğu ve erkeklerin kadınların bedenlerinin özellikle bu bölümleriyle ilgilenme eğilimi gösterdikleri elbette bir gerçektir. Kadınlar bu açıdan yetişkin erkek ve yetişkin dişilerden oluşmuş gruplar halinde yaşayan diğer pek çok primat türünün dişilerine benziyorlar. İnsanlar gibi şempanzeler, babunlar ve şebekler de gruplar halinde yaşıyorlar ve erkekler kadar dişileri de cinsel süslemelere sahip. Yalnız erkek dişi çiftleri halinde yaşayan babunlarda ve diğer primat türlerinde ise dişilerde çok az cinsel süsleme var ya da hiç yok. Bu bağlantı yalnızca dişilerin, örneğin aynı grup içinde bir günde çok sayıda erkek ve dişinin birbiriyle karşılaşması nedeniyle erkeklerin dikkatini çekmek için diğer dişilerle yoğun şekilde rekabet etmeleri durumunda daha çekici olmak için sürekli bir evrim yarışına girerek cinsel süslemeler geliştirdiklerini düşündürüyor. Birbirleriyle sürekli rekabet etmek zorunda olmayan dişiler bu maliyetli beden süslemelerine daha az gereksinim duyuyorlar. İnsanlar da dahil olmak üzere çoğu hayvan türünde erkeğin cinsel süslemelerinin evrimsel önemi tartışılmaz. Çünkü erkeklerin dişiler için rekabet ettikleri kesindir. Ama kadınların erkekler için rekabet ettikleri ve bu amaçla beden süslemeleri geliştirdikleri yorumuna bilimciler üç yönden itiraz ediyorlar. İlk olarak geleneksel toplumlarda kadınların en az %95'inin evlendiğine dikkat çekiliyor. Bu istatistik neredeyse tüm kadınların koca bulabildiklerine ve kadınların rekabet etmelerine gerek olmadığını düşündürüyor. Bir kadın biyoloğun bana dediği gibi her çöp kutusunun bir kapağı ve her çirkin kadın içinde bir çirkin erkek vardır. Ama kadınların süslenmeye ve cerrahi yöntemlere başvurarak bedenlerini değiştirmeye harcadıkları bilinçli çaba bu yorumu yalanlıyor. Aslında erkekler genleri denetimleri altındaki kaynaklar, ebeveynlik nitelikleri ve karılarına bağlılıkları açısından büyük farklılık gösterirler. Neredeyse tüm kadınların evlenecek bir erkek bulabilmesine karşın ancak pek az kadın bu az sayıdaki yüksek nitelikli erkeklerden birini ele geçirebilir. Kadınlar bu erkekler için yoğun olarak rekabet etmek durumundadır. Kimi erkek bilimcilerin tersine tüm kadınlar bunu gayet iyi bilirler. İkinci itiraz da geleneksel toplumlarda erkeklerin eşlerinin ne cinsel ziynetlerine ne de başka bir niteliğe göre seçme fırsatına sahip oldukları belirtiliyor. Bu toplumlarda evlilikler akrabalar tarafından belirleniyor ve seçme işini de genellikle siyasal ittifak oluşturmak amacıyla bu akrabalar yapıyor. Oysa gerçekte benim çalıştığım Yeni Gine toplumları gibi geleneksel toplumlarda başlık paraları kadının arzulanabilirliğine, sağlığına ve olası annelik niteliklerine göre değişiyor. Yani damadın gelinin cinsel cazibesi hakkındaki düşüncelerinin göz ardı edilmesine karşın gelini seçen akrabaları kendi görüşlerini göz ardı etmiyorlar. Ayrıca erkekler evlilik dışı cinsel ilişki için eş seçerken kadının cinsel cazibesini göz önüne alıyor ve evlilik dışı ilişki, kocaların eş seçerken kendi tercihlerini izleyemedikleri geleneksel toplumlarda belki de modern toplumlara göre daha çok bebeğe kaynaklık ediyor. Dahası ilk eşin ölümünden ya da boşanmadan sonra yeniden evlenme geleneksel toplumlarda çok yaygındır. Ve bu toplumdaki erkekler ikinci eşlerini seçme özgürlüğüne sahiptir. Son itirazda kültürden etkilenen güzellik standartlarının zamana göre değiştiği ve aynı toplumdaki erkeklerin zevklerinin farklı olabileceği belirtiliyor. Bu yıl cılız kadınlar gözde olmayabilir ama gelecek yıl yeniden göze girebilirler ve kimi erkekler her zaman cılız kadınları tercih eder. Ama bu veri asıl sonucu belki biraz zorlaştırmakla birlikte asla geçersiz kılmayan bir kuru gürültüden ibarettir. Her yerde ve her zaman erkekler genellikle güzel yüzlü, iyi beslenmiş kadınları tercih etmişlerdir. 16. ayrımın sonu. Sayfa 150.